Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa
Birliği, Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Aralık 2021 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta ortasındayız. Yılın son haftasındayız artık bu hafta. 2021'e veda ediyoruz elbette. Belalı geçti. Biraz kurtulma hissiyatı var. Tabii 2022 neler getirecek dünyamıza, ülkemize onu da bilememezliğin tedirginliği var. Omikron varyantı tehdidiyle dünya 2021'e veda ediyor. Hakikaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarıları var. Pek çok Batı ülkesinde yeni kapanmalar var. Bu artık ikinci yılbaşı dünya, insanlık geçtiğimiz yıla böyle bir gönül rahatlığıyla biraz da mutlu olarak kolay kolay veda edemeyecek gibi gözüküyor. Ülkelerden notları aktaracağım ama yani Fransa'da 179 bin 24 saatte vaka sayısı açıklandı. Hakikaten artık giderek tabii omikron varyantı öldürücülüğü daha düşük deniliyor ama hızla yayıldığı için de büyük tedirginlik yaratıyor. Uçuşlar bu arada Noel tatili vesilesiyle Batı dünyasında yoğun uçuş ertelemesi gerçekleşmiş durumda. Birazdan aktaracağım sizlere. Omikron varyantı ile ilgili gelişmelerin dışında tabii küresel artık yeni yıla çok yaklaştık. Haber akışında bir azalma da doğal olarak var. Herkes artık bezdiği yıla veda etmeye hazırlanıyor. Ama tabii 2021'den 2022'ye taşınacak çok kritik başlıklar var. Bunlardan en öne çıkanı Amerika ile Rusya arasında Ukrayna merkezli yeniden üretilen krizle alakalı 10, 12, 13 Ocak tarihleri ilk görüşme yapılacak gibi gözüküyor. Taraflardan yine ard arda açıklamalar var. Notları aktaracağım size programda sürem el verdiği ölçüde. Çin-Rusya yakınlaşması da bu denklemin içerisinde yerini alıyor desek yeridir. Onları da aktaracağım. Avrupa'dan notlarım var, Britanya'dan, Fransa'dan notlar var, Orta Doğu'dan notlar var. Tabii Türk dış politikası biraz daha sakin bugünlerde. Zaten son dönemde daha ziyade ekonomi odaklı gelişmeleri takip ediyorduk. Fakat tabii 2021 senesi Türk dış politikası açısından önemli olayların gerçekleştiği bir seneydi. Dolayısıyla hem küresel gündemi hem de Türk dış politikasını 2021 senesi için değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün farklı görüşleri toplamaya çalışıyorum bu hafta. Bugün konuğum Profesör Hasan Köniye olacak. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Amerika-Avrupa hattında ilişkiler, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, komşularla ilişkiler, son dönemdeki tırnak içerisinde normalleşme ya da restorasyon girişimlerini kendisine soracağız ve küresel gelişmeler ışığında Türk dış politikasının yönelimini almaya çalışacağız, çıkartmaya çalışacağız, resmini çekmeye çalışacağız efendim. Profesör Hasan Köniye ile birlikte ilk yarıda da olabildiğince dünyadaki korona notları, efendim pandemiyle ilgili notlar ve küresel ilişkilere dair notları aktaracağım sizlere. Başlamadan her zaman olduğu gibi yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bu frekanslardan, radyodan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebileceğinizi tekrarlayalım. Kaçırırsanız Pop-up ve Spotify üzerinden yine bizi dinleyebileceğinizi belirtelim. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden de Eksen'i yine izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Onu da aktaralım, altını çizelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, Korona vakalarında yine rekor artışlar var. Britanya'da böyle 100 binleri, 120 binleri günlük vaka sayıları aştı. Tabii omikron varyantının da bütün bu süreçlerde etkili olduğu tahmin ediliyor. En yüksek, en çok vaka sayılarında omikron varyantı görülmüyor olabilir ama... yayılma hızının artmasında etkili olduğu anlaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Etiyopyalı diplomat Tedros Adhanom Ghebreyesus yine bir uyarıda bulundu. Omikron'un yarattığı riski çok yüksek diye ifade etti kendisi. 2-3 gün içerisinde artış gösterme potansiyeline baktıklarını söyledi. Delta varyantından ki bu yazı Delta varyantıyla geçirdik. 2 kat daha fazla artış gösterme potansiyeli olduğunu söyledi. Şimdi tabii Amerika, Büyük Britanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya gibi ülkelerde artık insidans değerlerinde çok hızlı bir artış tespit ediyorlar. Tabii buradan yola çıkarak da ellerindeki verilerle değerlendirme yapmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan iyimserliği de diyelim elden bırakmıyorlar. Geçtiğimiz sene aşılama tartışmaları vardı. Ucundan kıyısından bir patent muafiyeti tartışması yapmıştık ama genel olarak olmadı. Amerika Birleşik Devletleri biraz ortalık zannedersek sakinleşsin diye biz destekleriz gibi bir şey ortaya attı ama yani nerede şirketler Amerikası böylesi bir şeyi güçlü bir biçimde destekleyecek zaten. Aşı tartışmalarıyla geçti. 2022'de bakalım ne olacak? Eğer Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının ifadeleri hep 2022'de bu işin sona ereceği yolundaydı. Doğru araçlar doğru şekilde kullanılırsa diyorlar 2022'de salgını bitirebiliriz. Fakat tabii nasıl olacak bu sorunun yanıtını çok fazla veren yok yanılmıyorsam. Çünkü rakamlara bakıyoruz mesela 8,5 milyon doz aşı yapılmış bu yılda 2021 senesinde. Ve önümüzdeki Haziran'a kadar 6 aylık süreyi de daha katarsak 24 milyon doza ulaşacak bir yılda milyar doza pardon. Ve dünyanın aşılanmasına yetecek aşı olacak ama %67 batı ülkeleri gelişmiş zengin ülkelerde aşılama oranı oysa yoksul ülkelerde %10'un altında. Omikron varyantı da zaten Güney Afrika'dan Afrika kıtasından çıktı, aşılama oranları çok düşük. Yani artık herhalde takkeyi önlerine koyup çünkü ekonomileri etkiliyor. Gerçi buradan da fayda sağlanabilir daha zenginler açısından ama durduramadıkları bir süreç, hakim olamadıkları bir süreç yaratıyor. Belki bu sene yeni senede takkeyi önlerine koyup bu patent muafiyetini Afrika'yı da aşılayacak şekilde yeniden tartışabilirler. Ben de bu konunun üzerine düşüp uzmanlarla konuşmayı planlıyorum doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde vakaların %58'i omikron. Artık Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bu saptamayı yapmış. İlk 1 Aralık'ta çıkmıştı. Hemen öncesinde ilk tabii ki Kasım sonunda çıktı ve hatta Afrika'ya seyahat yasağı da koydular ama Amerika'da bilinen ilk vaka 1 Aralık'ta kayda geçmişti. Sonra işte giderek %58 hiç az bir rakam değil. Noel yüzünden seyahat yoğunlaşır Amerika'da. Tabii bir sürü uçuş iptal oldu. 700 civarında uçuştan bahsediyorlar. Dünya çapında da 2800 uçuş iptal olmuş durumda. Pek çok ülke yeni kısıtlamalar devreye soktu çünkü yeniden havacılık sektörü. Yani aynı şeyleri aslında neredeyse 2 senedir konuşuyoruz maalesef. Dünya hali bu şekilde. Amerika'da 700 uçak seferi dedim. Bir de tabii Biden yönetiminin bu işi ele alma biçimi yoğun bir biçimde eleştirilmeye başlandı. En son test kiti bedava sözü vermişti ama gelen haberlerden Amerikan medyasında gördüklerimden yola çıkarak söylüyorum ki test kiti bulunamaz durumda pek çok yerde. Tam bir kaos olduğu ortamı olduğu anlaşılıyor pek çok yerde. Ve tabii Biden en son Covid-19'la ilgili salgınla ilgili açıklamasında dedi ki federal bir çözüm yok. Bu eyalet düzeyinde çözülür. Federal devletin olaya el atması şiarıyla yola çıkmıştı. Geçen sene seçilirken ülkeyi değil virüsü kapatacağım demişti. Ama pek başarılı olmuş gibi gözükmüyor ve eninde sonunda tabii bu arada hani Amerika'da başkanların yönetememe çaresizliği denilen şey bu krizde çok daha net gözüküyor. Çünkü bir takım cumhuriyetçi eyaletlerde Biden'ın uygulamalarına kazan kaldırdılar ve Amerikan başkanı hiçbir şey yapamadı bunlar karşısında. Salgında almış başını gidiyor gibi gözüküyor. Aşılamalara rağmen tabii ki varyantlar yenilendikçe daha bir kriz haline dönüşüyor. Afrika'ya kısıtlamaları kaldırıyor ama seyahat yasağını. Trump seyahat yasağını koyduğu zaman çok eleştirmişti kendisi. Omikron çıkınca o da seyahat yasağı koydu. Şimdi 31 Aralık'tan itibaren kaldıracakmış. Bir de onu notu düşelim. Çin'de de bu arada giderek rakamlar yükseliyor. İşte onlu vakalar çıkıyordu ve çoğu yurt dışından gelenler de çıkıyordu. Ancak en son 197 vaka tespit etmişler. 152'si yerel enfekte olan, yerel taşıyıcıdan enfekte olan kişiler arasında çıkmış. Tabii Çin'de toplamda Amerika gibi öyle 800 binler değil, milyonlar değil, ölü sayısı 818 yanılmıyorsam son dönemde, son baktığımda. Çin'de ise çok düşük, yani 5000 civarında. Çin'in 1.4 milyarlık nüfusuyla kıyaslama kabul edecek bir durum yok ortada. Yaklaşık 101 bin vaka. Hadi diyelim küçük gösteriyorlar. 2 ile çarpın, 3 ile çarpın, yine hiçbir şekilde boy ölçüşebilecek bir durumları olmadığını net olarak görüyorsunuz. Britanya'da 129.471 son 24 saatte vaka sayısı, en yüksek günlük vaka sayısı çıkmış ve bu arada da araştırma yapmışlar. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu yapmış araştırmayı. Etkinliği aşıların 3. dozdan 10 hafta sonra düşmeye başlıyor. %15 ila %25'lik bir azalma var. Omikron için Delta'ya göre daha hızlı bir biçimde düştüğünü de araştırmacılar tespit etmişler. Bu arada tabii yani aşılı olanları da artık hedef seçtiği için tedirgin olmak için her türlü gerekçe olduğunu belirtmekte fayda var. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü 3218 kişide omikron varyantı tespit etmişler. Bu sadece omikronu kastediyorum. Almanya'da da çok rakamlar yükselmeye başlamıştı verilere bakıldığı zaman ve hatta bunlar gerçek sayıyı yansıtıyor, bu tartışmaları orada da var. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach resmi verilerin gerçek durumu yansıtmadığından endişeliymiş. Peki yani Sağlık Bakanı endişeliyse vatandaş ne yapsın, yurttaş ne yapsın? Enteresan bir tablo. Fransa'da 179.807 yeni vaka son 24 saat içerisinde tespit etmişler. Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı. Kısıtlamalar yeniden devreye girmişti. Hollanda'da yine aynı şekilde omikron varyantı baskın vaka haline gelmiş durumda. Artık ülkede görülme sıklığı %50'yi geçmiş. Yeni kısıtlamaları Mark Rutte, geçici hükümetin başbakanı, devreye sokmuş ve aslında pek çok açıdan neredeyse tam kapanmaya yakın önlemler yürürlüğe sokulmuş idi efendim. Belçika'da da sinema, tiyatro ve konser salonlarını kapatma kararı vardı ama Danıştay geri almış bu kararı. Tehlike oluşturduğunun yetkililerce kanıtlanmamış olmasını gerekçe göstermiş. Yani kanıtlanması için ne olması gerekiyor? Tabii o da acayip bir şey bu salgının başından bu yana. Tabii batıdaki iktidarları şöyle bir ikileme sokuyor. Hakikaten insanların hayatları değişti, yaşam biçimleri değişti. Müthiş kısıtlamalar devreye sokuldu. Dolayısıyla bir de özgürlükler bağlamında, bireysel özgürlükler bağlamında ciddi tartışmaları da tetiklediğini hatırlatmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü Margaret Harris açıklama yapmış. Sputnik V aşısının onaylanmasında gecikmenin sebebi, neredeyse 2 sene geçti. İlk aşı açıklaması yapan, ilk aşıyı bulan Rusya Federasyonu olmuştu. Ama Batılılar bir türlü dünya kuradı, kendileri almayabilirler ama dünya kurumlarında, yani bütün ülkelerin temsil edildiği Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlardan bu aşının acil kullanım onayını bir türlü çıkart ...yaptırmadılar. Yani burada aşı siyasetinin etkili olduğunu görmemek mümkün değil. Çünkü 4 milyar kişiye tekabül eden 71 ülkede tescil edildi bu aşı. Bu ülkeler açıkçası salak değiller. Yani nüfuslarını aşılıyorlar. Hakikaten çok acayip bir tablo var ortada. Bayağı bildiğiniz engel çıkartılıyor. Bu konuda teknolojik süreç kontrolünden kaynaklı gibi bir açıklama yapmış Margaret Harris. Çok acayip. Evet, Türkiye'ye de bu arada Sputnik V yok yanılmıyorsam, oysa geçen yaz sonunda gelecek denilmişti ama hala ortada olmadığını anımsatalım. Rusya'da 78 milyondan fazla insana ilk doz aşı yapıldığını duyurmuşlar. Bağışıklık oranında Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova %61.1 olarak vermiş. Rusya'da epey düştü baktığımızda günlük vaka sayıları. Bir ara çok yüksekti, 33 binlerdeydi, 35 binlerdeydi. 21 binlere inmiş gözüküyor. Aşılamayla bağlantısı umarız vardır. Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 2,5 ay sonra yine 30 binlere fırladı. 18 binler düzeyinde. Yani ben bu açıklanan rakamları aktarıyorum. Elimden başka bir şey gelmiyor çünkü resmi veriler bunlar ama tabii bütün dünya çapında, sadece Türkiye'de değil, hepsinden şüphe etmek için her türlü gerekçemiz var. Bir anda 18 binden 30 bine yükseliyor. Yoksa omikron mu sebebi, tabii onu da sorgulamak gerekiyor ki Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, omikron varyantının hızlı yayılması sebebiyetiyle bir artış trendi görüldüğünü tweetlemiş, dikkate sunmuş. Bağışıklık sistemi uzmanı Profesör Doktor Derya Unutmaz'ın da milyonlarca insan enfekte olacak, yine aşısızlar hastaneleri dolduracak diye uyarısı var omikron varyantı sebebiyetiyle. Öyle gözüküyor ki 2022 senesine de omikron damgasını vuracak, öyle bir maalesef tablo var. Evet, Yunanistan'ın Girit adasında bugün 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Can ve mal kaybı yok yanılmıyorsam. Bunu aktarayım. Hatta Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi 6.1 olarak veriyor. Umarız öyle değildir. İklimle ilgili korona dünyasından meşhur Greta Thunberg, İsveçli iklim aktivistinin Amerikan Washington Post gazetesine söyleşisi var. Biraz tabii gençlik adına, dünyanın geleceği adına hayal kırıklığını dile getirmiş ve Trump'a çok meydan okumuştu BM konuşmasında. Biden'ı çevreci olarak sunuyorlar, buna şaşırıyorum demiş. Biraz tabii pandemiyle, ekonominin durumuyla da alakalı, fosil yakıt altyapısı Amerika'nın genelinde genişletiliyor. Bu nasıl iş bu kadar sözler verilirken? Demiş, hep bir gerekçe buluyorlar demiş. Yani insan toplumlarında tabii hep bir gerekçe oluyor. Bu kadar çok üreyip, bu kadar çok dünyayı, bütün dengesini değiştirecek şekilde etkilediğiniz zaman bir süre sonra insanların hırsları farklı yaşamaya da el vermez hale geliyor. Bu işin içerisinde bin tane şey var. Maalesef Greta'yı dinleyip de ekonomileri düzenleyecek bir yapı da yok yerküremizde. Rusya Hazar Denizi'ndeki kirlilikle mücadele için 4 milyon dolar kaynak aktaracakmış. BM'ye de bildirimde bulunmuşlar bu konuda. İyi bir şey çünkü Sovyetler Birliği döneminde Hazar Denizi hakikaten çok büyük çevre faciası yaşamıştı, hatırlayalım. Şimdi plastikler dolmuş kalan yerlerde, zaten işte petrol endüstrisinin merkezi, ama en azından temizlik yolunda bir adım atmaları da ufak bir teselli diyelim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de yüksek mahkeme, çok uluslu bu enerji şirketi Shell ile ilgili bir karar almış. Ülke kıyılarında East Cape'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapıyorlarmış. Bölgedeki deniz canlılarının, yaşam alanlarının tehdit edildiğine dair itirazlar sonucunda mahkeme bu faaliyetleri durdurmaya karar vermiş. Aktivistler bayağı etkili iş yapmışlar orada. Evet, Amerika'da haber kanalları, bu sosyal medyada da gördüm bu rakamların hepsini, Amerikalılar tartışıyorlardı. Bu sene 2021'de 2020'ye kıyasla ulusal televizyon kanallarının reytinglerinde çok ağır bir düşüş ortaya çıkmış. Nielsen şirketi var Amerika'da bu ölçümleri yapan, onların datası bu, yani verileri. Hafta içi primetime CNN %38, Fox News %34 izleyici oranında izleyici kaybetmiş. MSNBC %25, NBC %14, ABC %12. Böyle gerçekten büyük düşüşler Amerikan medyası adına. Ayrıca Washington Post gazetesi Kasım 2020'den bu yana %44, New York Times'ta siteye girişlerde %34'lük bir azalma tespit etmişler. Tabii bunun asıl sebebi herhalde Trump gibi renkli bir figür başkan ve onun yarattığı gerilimler olmayınca insanlar çok da, ya da Amerikalılar diyelim, çok da ülkeleriyle ya da olup biten haberlerle ya da dünyayla ilgilenmiyor olsalar gerek. Onlar da ona bağlamış. Trump sonrası düşüş demişler. Yani medyaya Trump yarıyor anlaşılan o, ki Biden çok yaramış değil. İyi mi kötü mü artık onu Amerikalılar düşünsün. Şimdi Amerika'dan bir de Lockheed Martin şirketi, ünlü savunma şirketi, Amerikan Hava Kuvvetleri Deniz Piyadeleri Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiği F-35 savaş uçaklarının modifikasyonu için $492 milyon ödeme alacakmış Pentagon'dan. Tabii Amerika'da savunma sanayi çok önemli, biliyorsunuz. F-35'lerle ilgili bir takım sıkıntılar rapor edilmişti geçtiğimiz sene. Burada işte modifikasyondu, şuydu buydu, bir herhalde ek ihtiyaçları bu şekilde karşılıyorlar diyebiliriz. Şimdi Rusya-Amerika meselesine gelelim. Rusya Federasyonu bu NATO ve ABD'nin çevrelemesi, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde askeri varlıkları arttırması, Karadeniz'e sızma girişimleri, artık burada durun, daha fazla kabul etmiyoruz tavrı koyup hem Amerika'ya hem NATO'ya iki anlaşma önermişti. 10 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri ile, 12'sinde NATO ile ve 13'ünde de Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ile görüşmelerin başlaması bekleniyor. Yeşil ışık yakılmış durumda ama tabii karşı iki tarafta kendi mesajlarını eksik etmiyorlar. Rusya net olarak sadece Ukrayna değil, yani Gürcistan'ın da bulunduğu, Rusya Federasyonu'nu çevreleme potansiyeli olan bölgelerde bu faaliyetlere artık son verilmesini net olarak resmen dile getirmişti. NATO'da ama yani ne olacak, NATO doğuya doğru genişlemezse kendi varlığını kim üzerinden, ne üzerinden haklı çıkartacak? Yani illa bir düşman sunumu gerekiyor çünkü. Müttefiklerimiz öyle istiyor gibi bir takım argümanlar ortaya konuluyor. Tabii o müttefiklerin halkları mı istiyor, yoksa o müttefikli ülkelerdeki iktidar ve elitler mi istiyor? Oraları biraz tartışmalı, gri alanlar diyelim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın açıklamaları oldu bu konuda. İki taraf da endişelerini paylaşacak. Yani Rusya önerileri koydu. Aslında hiç Amerikalıların böyle bir diyaloğa girmeye niyetleri de yoktu. Ama şimdi endişelerini paylaşmaya karar vermişler bu olay üzerine. Açık diyalog ve diplomasi kanallarının potansiyeline güveniyormuş Amerikalılar. Tabii Moskova'dan da Amerikalılar bu işi böyle yaparlar. Bir şeyi sakız gibi uzattıkça uzatırlar, sonuç elde edilmesin diye hissiyatının hakim olduğu anlaşılıyor verilen demeçlerde. Hemen tersine de çeviriyorlar, bizim endişelerimiz şeklinde. İlerleme kaydedeceğimiz alanlar olacak ama eminim ki, demiş Ned Price, Amerikalı sözcü, aynı fikirde olmayacağımız alanlar da olacak. Diplomasinin özü budur. Yani hiçbir sonuç elde etmemektir demeye getirmiş. Türkçesini ben size söylüyorum tabii ki. Şimdi açıkça söylediği şeyler de var. Onu da belirtmek lazım. Rusya'nın bazı önerileri ABD ve Avrupa için kabul edilemez olacak demiş yani. Bunu çok iyi biliyorlar. Yani nasıl? Biz yine Rusya'nın üstüne gitmeye devam edeceğiz. Rusya'ya son derece düşmanca davranan ülkelere silah akıtacağız. Oralara füzeler de konuşlanabilir falan. Onu demeye mi çalışıyor? Hakikaten böyle bir diplomatik enteresan mesajlar çıkmıştım da. Burada da Joe Biden'a sormuşlar Putin'le 10 Ocak'ta görüşüp görüşmeyeceğini, göreceğiz diye bir açıklama yapmış. Böyle bir programlama ben açıkçası görmedim taramalarım sırasında, ama hani iki tarafın diplomatları görüşecek diye biliyorum. Amerikalılar nereden çıkartmış çok anlayamadım doğrusu. Ukrayna tabii ki çok hareketli, çünkü Ukrayna bir savaş çıksın istiyor açıkça. Öyle gözüküyor. Amerikalılar gelsin, askerler gelsin, Britanyalılar, zaten özel güvenlikçiler var. Ve 2014'te meydan darbesi süresinde kaybettikleri Donbas bölgesi, ülkenin sanayinin bulunduğu yer, orayı çıkarttığınız zaman böyle bir tarım ülkesi kalıyor geriye. Avrupa'nın oyuncağı haline getirdiler Ukrayna'yı elbette. Bana sorarsanız benim fikrim. ABD'nin kullanmadığı mühimmatları toplama derdine düşmüşler. Öyle anlaşılıyor. ABD Büyükelçisi Ukrayna'nın Oksana Markarova. Daha önce Afganistan'dan bir takım silahlar vardı, siz onları bize verin gibi. Böyle hakikaten çok tarihsel atıfları da olan. Hani Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'da zaten mücahitleri desteklemişti Amerikalılar. O silahlarla tekrar Rusya'ya diklenme arzuları gibi. Hakikaten enteresan. Bu arada da bir askeri analist Alexander Kochetkov, Rusya ile geniş kapsamlı askeri çatışma yaşanırsa kadın ve çocuklar için seferberlik ilan edilmiş. Akıllarına ilk gelen hakikaten çok acayip şeyler oluyor. Kadınları, çocukları askere almak. Avrupa Birliği demokrasi ve özgürlükler adına böyle zihniyetleri destekliyor. Ne kadar acayip, değil mi? Evet, şimdi bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba konuşmuş son röportajında. Amerika ve NATO kabul edemez Rusya'nın önerilerini. Bu tarihinin en büyük aşağılaması olur demiş. Hakikaten tabii çok bir kader anına doğru gidildiğini söylemek mümkün. Ve ayrıca biraz da küçümsemiş sanki Rusya'nın zaten ayrıntılı bir eylem planı yoktur filan da demiş. Çok enteresan. İki Amerikan casus uçağı efendim Doğu Ukrayna, Ukrayna'nın doğusu üzerinde, Donbas bölgesi üzerinde uçuş yapmış. Forbes'a göre, Forbes'a bakılırsa ilk defa böyle açıkça bir uçuş yapılıyor. Ayrıca Amerikalılar Harry Truman uçak gemisini de Akdeniz'e tutacaklarmış. Normalde Körfez bölgesine gidecekti ama biz Rusya ile gerilim yaşıyoruz, onu böyle yamaçta tutalım gibi onlar da bir küçük mini askeri hazırlık mesajı bu bağlamda göndermişler. Evet tabii Rusya bu arada tabii Rus diplomasisi bu koşullar altında neden hem ABD hem de NATO'ya sunduğu taslakları açıkça dünya kamuoyuna açıkladığını duyuruyor. Bunu gerekçelendiriyor. Sergey Lavrov'u aktarmıştım size açıklamalarında. Çünkü yani Amerikalılar bunu evirip çevirip dünyaya başka türlü anlatacaklar. Onu engellemek için biz çok açık ve net taleplerimizi dünya kamuoyuyla da paylaştık diyorlar. Doğuya doğru genişlemeye dur denilmesi, eski Sovyet, yani Amerikalılar başka nüfus tanımıyorlar, bitti artık diyorlar. Halbuki tabii ki var, yani Amerikan nüfusunun olmadığı bir yer var mı dünyada? Az yer var diyelim. Ama Amerikalılar diyorlar ki başka ülkeler kendilerine nüfus alanı belirleyemez. Bizzat Anthony Blinken böyle ifade etmişti geçtiğimiz bahar aylarında. Şimdi nükleer silahlar kaldırılsın Avrupa güvenliği için, NATO güçleri öyle Rusya'nın sınırlarına gelmekten vazgeçsinler. Tabii Karadeniz üzerinden biz de ilgilendiriyor. Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, Sergey Lavrov'un Batı'nın rakip istemediği yolunda ABD ve NATO'ya yaptığı eleştirileri sahiplendiklerini söyledi efendim. Rusya ve Çin'in birlikte Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu uluslararası kurallar temelinde, yani Amerika'nın Batı'nın icat ettiği kendi düzenine göre değil, Birleşmiş Milletler temelinde barış, işbirliği ve kalkınma yolu için çalışacaklarını dile getirmiş. Bunu söylerken de son dönemde Rusya-Çin ilişkilerinden kaya gibi sağlam ifadesiyle bahsetmiş. Çok dikkat çekici bu ifadeler, her zaman güçlü kalacak demişti Dışişleri Bakanı Wang Yi de. Bu arada tabii Rusya ile Çin arasında ilişkiler de derinleşiyor diyebiliriz. Avrupa'da yakıt krizleri varken bir yandan da işte Sibirya boru hattı var Çin ile Rusya arasında. Hani Kuzey Akım 2 üzerinden tartışmalar sürüyor. 23 Aralık'ta bir rekor kırılmıştı. Rekor düzeyde tedarik bu hattan Çin'e sağlanmış. Bu da dikkat çekici. Bu uzun vadeli bir anlaşma Rusya ile Çin arasında. Yeni yapılmış bir anlaşma değil yani. Rusya'nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Vladimir Chijov, Kuzey Akım 2'nin onay sürecinin Almanya ve Avrupa ile Rusya'yı gaz üzerinden barışçı bir biçimde bir arada var edecek bu projenin onay sürecinin uzamasının Rusya'ya değil Avrupa'ya zarar verdiğini söylemiş. Yani evet, aslında bu hat için Rus hattı değil de Alman hattı demek bile daha doğru bir ifadelendirme olabilir, faydasını görmek bakımından tercih ettikleri iklim çevre politikaları bağlamında işin doğrusu. Avrupalılar Rus gazı için daha fazla ödemek zorunda kalıyorlar. Spot piyasadan alım yapıyorlar. Uzun vadeli daha ucuz fiyatları almıyorlar. Sonunda olan Avrupalı yurttaşları oluyor, Alman yurttaşları oluyor demiş Rus diplomat. Bu konuda daha önce de ifadeler kullanılmıştı. Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Alexei Novak da Kuzey Akım 2 hattı bir şekilde faaliyete geçecek demiş. Biz inanıyoruz demiş kullanıma geçeceğini. Sanki yeni bir otoyol gibi A noktasından B noktasına giden birkaç seçenek varsa tüketici, sürücü için daha uygun ve faydalı. Niye ta oralardan dolansın demeye getirmiş efendim. Evet, Rusya ile ilgili bir başka başlık. Dün akşamdan beri batılı think tankler, medya, işte bir takım insan hakları, sivil toplum Amerika aynı zamanda biliyorsunuz bir sivil toplum imparatorluğu demek lazım Britanya ile birlikte. Ortalık birbirine girmiş durumda. Sebebi Rusya'da Yüksek Mahkeme'nin Memorial örgütünü kapatma kararı alması. Zaten yabancı ajan olarak bir kayıtlılığı ve ihlalleri vardı. 1987'de Sovyetler Birliği'nin çökertilmesi sürecinde tabii biliyorsunuz Batılı STK'ların çok büyük, çok önemli rolleri de olmuştu. Burada da Andrei Sakharov'un başkanlığında Perestroika döneminde kurulup biraz böyle Stalin dönemi suçları, kurbanları temalı faaliyetleri vardı. Bu faaliyetler tabii resmi olarak savcılığın bu karar için temel teşkil eden iddianamesinde ise hem burada Memorial örgütü var hem Uluslararası İnsan Hakları Merkezi söz konusu kapatma bağlamında temize de gidecekler. Gerekçeleri şöyle sıralamışlar. Terör ve aşırılıkçı örgütleri haklı göstermek. Benim daha çok dikkatimi çeken Sovyetler Birliği tarihini yeniden yazmaya kalkışıyorlar. Sovyetler Birliği'ni bir terör devleti gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve Nazi Almanya'sının suçlarını aklayıcı tarihi manipülasyonlar yapıyorlar. Tabii Batılılar hakikaten bu konuda kendi ideolojik perspektiflerinden hareketle iş yaparlar. Rusya'da tabii Memorial'ın fonlarının nereden geldiği tartışması olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ama tabii Batı'da bunu biz Rusya'yı insan haklarına uygun bir hale getiriyoruz. Klasik sivil toplum kuruluşu mantığıyla formüle ediyorlar. Evet, hatta şöyle ifade kullanmışlar, onu belirteyim. Ellerinde Sovyet vatandaşlarının kanını taşıyan Nazi savaş suçlularını aklama ve rehabilite etme girişimleri. Muhtemelen birileri bunun için para ödüyordur demiş. Açıkçası Ukrayna'daki bu banderistlere Batı'nın verdiği destek insanda soru işaretleri çok fazla yaratıyor. Çünkü hepsi belli, malum, anıtları falan da diktiler. Açık açık yapılıyor bunlar. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'ne çok da tahammül edemediğini anımsatmak lazım Batı'nın. Mirasını Rusya Federasyonu'nun tümüyle benimsemese bile bir şekilde sahipleniyor olmasından da haz etmedikleri açık. Evet, şimdi Avrupa'dan birkaç not aktarayım, vaktim azalıyor. Britanya'da anket yapmışlar, Opium, The Guardian'da yayınlanmış. Muhafazakar Parti Boris Johnson liderliğinde biraz zorda. Eğer devam ederse lider kalmaya, başka lider adayları yerine o olursa İşçi Partisi'ne yenilebilir. %39'a %32 gibi bir rakam çıkmış. Daha var tabii seçimlere ama Boris Johnson içerideki iktidar mücadeleleri Muhafazakar Parti içerisinde şimdiden sıkıntılı bir süreçten geçiyor. En son bayağı da skandallar yaşanmıştı. Fransa'da dün aktarmıştım. Yeniden bir İslam Konseyi teşkil etmesine çalışıyorlar. Biraz Türkiye bağlantılı gruplar yanaşmıyorlar Fransız Cumhuriyet değerlerine. Son olarak bu cami kapatmalarda bir Paris'in kuzeyinde Beauvais kentinde, böyle mi okunuyor emin değilim ama, bölge camisi hakkında soruşturma kapatmayla sonuçlanmış. Cihadı savunuyormuş İçişleri Bakanlığı'na göre, nefret ve şiddeti kışkırtıyor, Hristiyanları, eşcinselleri ve Yahudileri hedef alıyor diyorlar. Cihat İslami görev diyormuş imam, savaşçılar kahramanlar, Müslüman olmayanlar da düşmanlar diyormuş. Vali de bu nefret ve şiddeti kışkırtmak anlamına geliyor demişler. Avukatı da caminin diyor ki, yani kendisine sorulan sorulara mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştı. Bu daha da vahim bir savunma olmuş yalnız. Yani İslam bütün Müslüman olmayan herkesi düşman mı görüyor şimdi diye düşünüyor insan tabii. Böyle bir şey mi var? Böyle bir sonuç çıkacak çünkü buradan. Tabii Fransa'da kafa kesme furyası olmuştu 2020'de. Hatırlayacaksınız. Sonra da sahte olduğu, oradaki Müslüman öğrencinin uydurduğu ortaya çıkmıştı. Samuel Paty'nin öğretmenin, tarih öğretmeninin başı kesilmişti. Başka vakalarda olmuştu. Evet, Orta Doğu'dan birkaç başlık aktarayım konumuza bağlanmadan önce. Libya'da seçimler 24 Aralık'ta yapılamadı, düzenlenemedi beklendiği gibi. 24 Ocağı ertelenmişti ama Temsilciler Meclisi toplanıp bunu 6 ay sonraya ötelemeyi görüşecekmiş. Bakalım onu da yapabilecekler mi diye insan bir düşünüyor açıkçası. Hulusi Akar Bosna Hersek'i ziyaret etmişti. Ondan sonra bir de CNN Türk'e konuşup mesajlar vermiş. Yunanistan'la ilgili şikayet etmiş Yunanistan'ın silahlanma sevdasından. Ukrayna geriliminde Türkiye olarak bölgeler için ayrı ayrı politikamız yok demiş. İstikrarın devam etmesini istiyoruz demiş. Pek anlamadım söylediklerini doğrusu. Evet, bir de Suriye'de Suriye'den başlıklar. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov Suriye'de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmüş krizin çözümü için. Laskiye Limanı'nı İsrail hedef seçmişti, aktarmıştım size. Rusya'dan açıklama, küçük çaplı bir hasar oldu demişler ama Humeymim hava üssüne Rus uçağı inerken olay meydana geldiği için savunma sistemleri çalışamamış. Daha önce İsrailler Rus uçağını hedef yapacak şekilde Suriye hava savunmasının bir takım vuruşlarda yapmışlardı. O yüzden çok tartışılıyor ve son olarak da Amerikan Dışişleri İran'la ilgili nükleer müzakereler Viyana'da ilerleme var ama esaslı bir yorum yapmak için erken gibi cümleler kurmuşlar efendim. Pek bir sonuca ulaşacak mı 2022'de göreceğiz. Evet, şimdi programın ikinci yarısına geçip konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda Profesör Hasan Köni var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, buyurun.
Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Ben artık yılın son haftası, nihayet bu 2021'den kurtuluyoruz öyle diyelim. Pek iyi geçmedi hiç kimse için. Pandemi değil sadece sebep ama dünyada adeta bir böyle kaos ortamına sanki gidişin sinyallerini verir gibi bir sene geçirdik. Dayak yemişe döndük öyle diyelim. Her sene gerçi benzer psikolojiyi yaşıyoruz ama sanki 2021 özel olarak problemli bir seneydi gibi geliyor bana. Küresel gündem derken bir Türk dış politikası, tabii Türkiye'de bütün bu gelişmelerin çok odağında yer alan bir ülke oldu. Dolayısıyla genel başlıklarla Türk dış politikasında Batı'yla bayağı sıkıntılı süreçler yaşandı. Orta Doğu'da normalleşme gündeme çıktı. İşte hatta restorasyon gibi formülasyonlar yapıldı. Amerika ile sanki bir şeyler donduruldu derken Rusya ile dengelendi. Böyle bir ortalama bir yıl mı genel anlamda bu küresel gelişmeler ışığında siz nasıl değerlendirirsiniz diye sorarak başlayayım.
Efendim, 2020 ortalarından itibaren Türkiye kendisini bölgesel güç olarak hissetti. Yahut böyle bir rol konsepti vardır uluslararası ilişkiler analizinde. O rolü bölgesel hegemon rolüne savundu, süründü daha doğrusu girdi. Ve o role oynamaya başladı. Şimdi rol oynarken mutlaka o rolün getirdiği güçlere ve boyutlara sahip olmayabilirsiniz. Yani tiyatro gibi padişah rolü oynar ama padişah değildir. O güçleri yoktur, şeyi yoktur falan. Şimdi burada da mesela bir mavi vatan olayı 20'lerden çıkarak 21'lere kadar geldi. Ama bunun karşılığında Yunanistan çok iyi oynadı. Sonra Türkiye şunu gördü ki Batı'yla çatıştığı anda, kendisinin ittifakı içinde olduğu Batı'yla çatıştığı anda, kendi çıkarı olduğu anda Batı onun karşısında yer alıyor. Bu 64'te de 74'te de böyle oldu biliyorsunuz. Ambargolar oldu. O yüzden askeri darbeler de oldu. Getirdiği ekonomik yıkımlarını. Amerika Yunanistan'ın yanına geçti. Fransa Yunanistan'ın yanına geçti. Hatta Rusya bile Kıbrıs'taki durumlarda Türkiye'nin yanında olmadı. Zaten Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri de Türkiye'nin Doğu Akdeniz olaylarından hiç etkilenmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Hani Müslümanlık falan diyorlar ama Kıbrıs'ı tanıyan hiçbir ülke yok. Orada yalnız kaldığını ileri görünce, yani durumu böyle görünce, o 1 milyara yakın para harcadığı petrol araştırma gemilerini Antalya Limanı'nda müsilaj araştırmasına yönlendirdi herhalde. İşte İstanbul'da da o durumlar var. Ege'de Yunanlar Taşos Adası açıklarında petrol çıkartıyorlar. O Ege'deki ilk başlardaki heyecan ve davranışlar da yok. Arda sırada Bodrum önlerinde bir şeyler oluyor. Ve bütün bu boyutlar içinde Doğu Akdeniz'de hangi konularda yalnız kaldığını görünce, mesela Mısır'la Libya'da ve diğer konularda deniz alanları konusunda bir ters tutum içinde oldu. Onlar İsrail'e ve Yunanistan'a yakınlaştılar. Arap ülkelerinin çoğuyla arası iyi değil. Özellikle Körfez ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan hala daha titreşimde belli değil ama Körfez ülkelerine bir yaklaşma durumu hissetti. Zaten para getiren herkese çok olumlu bir yaklaşım sergilemeye başladı içerideki ekonomik tutum nedeniyle. Ve nihayet şunu görüyor ki kendi geleceği, Batı'nın bazen şüpheli lafları var. Türkiye Şangay grubuna mı kayıyor? Türkiye Asyacı mı oluyor falan diye. Ama Asya'da Türkiye'nin sosyo-kültürel gelişmesi ve Türklük boyutu nedeniyle Şangay ülkeleri Türkiye'den zaten şüphe duyuyor. Yani Rusya içindeki Türk Cumhuriyetleri içindeki Uygurlar ve bunu da Batı'nın kaşıması zaman zaman Türkiye o kaşımalara giriyor sonra geri kaçıyor. Karadeniz bölgesinde de bir yandan Rusya'yla ilişkilerini olumlu koydu. Mesela Karadeniz Harmoni grubu içinde güvenlik ve terörizme karşı Rusya'da var. Fakat Amerika buraya gelmeye başlayınca başka türlü bir role de büründü. İşte Ukrayna'ya silah veriyor. Gürcistan'a 2012'de silah vermiş Rusya mücadele etmeden evvel. Şimdi orada o tarafın yanında mı dursun yoksa Batı'nın yanında mı dursun gibilerden bir tavrı var. Batı'nın yanında durur gibi bir tavır alıyor ve duruyor. Ve nihayet Trump gittikten sonra müthiş bir hisle, yeni bir hisle Amerika'ya şirin görünme çabalarına girişildi. Mesela ne gibi? Biz Afganistan'da Katar'la birlikte rol alabiliriz. Daha evvel de biliyorsunuz Suriyeli göçmenler vardı. Türkiye birdenbire Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen yoğun göç tehdidin içinde kalan bir ülke haline geldi. Bu olumlu davranışları. Çünkü Avrupa'dakiler de durdurmasını istediler. Bir takım blöfler yapmaya çalıştı Avrupa'ya ama 2020'lerde, 19'larda o tutmadı. O göçler de geldi bize yerleştiler. Peşinden Biden'la görüşme konusunda büyük bir psikolojik bunalım geçirdik. İşte görüştü, görmedi, arıyor beni, aradı, aramadı. Hani sevgilisi aramayınca çok aşık olan insanlar olur. Öyle büyük aşk durumları oldu. Nihayet görüştü ve baygın düştük. Oh falan. O görüşmede nasıl davranılıyor? Falan işte biz sizin yanınızdayız. NATO ülkesiyiz falan. O laflar da konuşuldu. Ama pek oradan etraftaki Amerika ile ilişkilerimize bakınca işte İdlib'ten tutun diğer alanlara kadar pek o aşka cevap vermiş gibi gözükmüyor. Bir de tabii demokrasileri bir toplantıya çağırdı. Çağrılmayanlar arasında Rusya, Çin ve Türkiye de var. Hadi İran da var ama Türkiye, NATO, hem NATO ülkesi müttefikimiz.
Yani diğerleri farklı herhalde. Türkiye'nin pozisyonu hani Rusya, Çin, İran'la herhalde kıyaslanmaz değil mi hocam?
Tabii yani 1947'den beri emir kumanda içinde Amerika'ya çalışan bir sistem. Birdenbire sizi demokrasi olarak görmüyorlar. Bunu nasıl yaparlar? Halbuki arada sırada seçim falan yapılıyor. yani o durum da pek boyutlanmadı. Zaten o sistemin içinde sizi almayınca dışlama konusunda bir takım pozisyonlar olabilir mi gibi sorunlar da meydana geldi. Ama şimdi o bölgesel güç rolünden vazgeçilerek eski yurtta sulh, cihanda sulh. Biz herkes de anlaşırız. Özellikle mali açıdan yatırım yapanlarla çok daha iyi anlaşırız modeline dönülerek işte Arap ülkelerine yaklaşılıyor. İdlib'de tahmin ediyorum 2022'den sonra eğer Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmayacaksa YPG PKK kurulumu oradan çıkması isteniyor, çıkabilirler. İşte Ermenistan Azerbaycan ilişkilerinde Ermenistan'a biz sizi aslında seviyorduk ama niçin böyle yapıyorsunuz gibi bir yaklaşıma girildi. Onların da asırlardır vazgeçemedikleri istekleri var. Çünkü o istekleri sonucu Ermeni kimliği var olmaya devam ediyor. Yoksa 8-10 milyon uluslararası ortamda kaybolur gider. Bugün normal olarak 3-4 milyon göçmen gelip geçiyor dünyadan. 2,5 milyon Ermeni var Ermenistan'da. Ama o istekleri, ezilmiş oldukları, katledilmiş oldukları binler, işte 100 yıl evvel falan, onlar kimliğini oluşturuyor. Ama evet, nasıl vazgeçecekler bilmiyoruz ama orada da Amerika'ya bir iyi gözüküyoruz. Bizi bir türlü anlamıyorlar. Durum böyle. Evet. Denge politikaları buraya kadar geldi.
Evet. Hocam hepsini bir böyle ufuk turu gibi geçtiniz. Biraz şu Ukrayna meselesi üzerinden, Karadeniz üzerinden bir detaylandırma yapmak gerekirse. Şimdi tabii Batılılar hakikaten biraz Türk dış politikasında herkes bir yoğun bir geri çekilme elde olmadan ekonomik krizin de etkisiyle teslim ediyor. Ama bir de Türkiye'nin sürekli Batılılar seviyorlar da galiba biraz bunu. Böyle ilişkileri hakikaten Türkiye'yi kısıtlayacak hale sokuyorlar. İşte örneğin Amerikalılar Yunanistan'la 2021'de acayip ataklar yaptılar. Adeta ağırlıklarını hani bir denge tuttururken Türkiye ile Yunanistan arasında Syriza'nın temizlediği sahada Mitsotakis'e teslim edilen Yunanistan'a sanki daha fazla ağırlık verdiler. Ve bütün bunlar tabii Güney Avrupa, Karadeniz hattında etkili Amerika'nın politikaları açısından yaklaşırsak. Türkiye'yi sanki biraz devre dışı bırakma şeyi mi oluyor? Ya bir yandan da çünkü şunu söylüyorlar. Türkiye'nin de NATO'da ne kadar önemli bir ülke olduğunu da söylüyorlar. Yani böyle eylemlerin çok desteklemediği bir de retorik var ortada. Türkiye'nin jeopolitiği bakımından ya da jeopolitiğinin algılanması bakımından bir takım farklılıklar var mı sizce? İkame edilebilirlik alternatif bağlamında.
Yok, ikame edilebilirlik yok. Yani bu tam yeni gelişecek uluslararası ortamdaki jeopolitik durumun ortasında oturuyor Türkiye. Maalesef çoğu zaman da öyle oldu. Şimdi iki türlü yaklaşım var. Bir, diyor ki siz NATO ülkesisiniz. Yanımızdasınız. Ne zaman? Bizim istediklerimizi yaparsanız. Yani evde iyi çalışırsan maaşını veririm. Hizmetçi sistematiği bu. Bunun dışında Amerika'nın yaklaşımlarını ben şöyle yorumladım. Rusya'yı Karadeniz'de sıkıştırıyor. Ne sıkıştırıyor acaba? Yani sıkıştırmasının nedeni ne? Çünkü okuduğum özellikle Rand Corporation dokümanlarında diyor ki Amerika iki ülkeyle savaş içinde olamaz diyor. Hani hem Rusya hem İran. Rusya Çin hiç mümkün değil. O da fazla. Peki asıl amacı ve korkusu imalat gücünde, ekonomik gücüyle Çin. Yoksa nükleer silahların kullanılmayacağını herkes biliyor. Peki niye yapıyor? Şimdi eğer Rusya'yı bu bölgede sıkıştırmazsa NATO dağılabilir. Çünkü NATO Rusya'ya karşı, yani Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir yapıydı. Şimdi Sovyetler Birliği bitti. Rusya kapitalist. Boru hatlarıyla petrol, gaz veriyor. Ve Asya'ya giden yolun üstünde Avrupalılar da buraya yatırım yapmak istiyorlar. Hatta bu Biden gelene kadar Avrupa kovma sistematiği kurdular. Ve dediler ki ya Rusya ve Çin'in herhalde Atilla gibi buraya saldıracak hali yok. O hani eski canlardaki. Böyle bir şey yok. Eğer yayılmacı bir politika izlemiyorsa ki ben izlemediği kanaatindeyim. O zaman Rusya ile geçilebilir. Zaten De Gaulle'ün amacı neydi? Portekiz'den Urallara kadar Avrupa Birliği. İngiltere yoktu. Yani De Gaulle yıkıldıktan sonra İngiltere'yi soktular. Avrupa'yı kontrol etsin diye Anglo-Sakson. Şimdi onun dışına çıktı. Kendisi ayrı bir Pasifik'te yapı kuruyor. Güç yapılandırması kuruyor. Fransa'yı bile bir kenara iterek Avrupa'ya aldı. O halde ne olması lazım? Rusya, Ukrayna üzerinden, oradan da Beyaz Rusya üzerinden Balkan ve Avrupa'ya saldıracak. Şimdi biz mantıki olarak düşünüyoruz. Yani dış politika konusunda çalışan arkadaşlar. Ya niye saldıracak bu adam?
Evet.
Yani mal satıyor, bilmem ne satıyor. Tonla para harcayacak, bilmem ne olacak. İç savaşlardan zaten her türlü tecrübeyi kazandılar şimdiye kadar.
Evet.
Bir dönem, bir yüzyıl şeylerle geçti. Karşılıklı başka ülkelerde savaşarak, birbirlerini yıpratarak geçti. Biri Vietnam'da yere yapıştı, öbürü şeyde Asya'da yere yapıştı falan filan. Ha, nedir? Ama bu korku olmazsa Avrupa Amerika'yı terk edecek. Gelecek para falan.
İş Avrupa'nın farklı çıkarlar peşinde koşmasına gelip dayanıyor diyorsunuz hocam yani.
Tabii. Amerika'nın yanında kalması gerekiyor. Öbür türlü iki okyanusun ortasında kalan bir kıta. Bu Avrupa üzerinden gidip peşinden Karadeniz ve Rusya yeni çıkan yol ve kuşak projesinin geçiş yolları. İşte burada 40 milyarlar, 500 milyarlar falan dönüyor. İşte ayrı bir Avrupa projesi koyuyorlar ama o projeye paraları olduğunu tahmin etmiyorum. Hatta Avrupa Savunma Birliği korurken de işte NATO şeylerini kullanmayacağız, biz kendi savunmamızı kuracağız. 100-200 milyar dolar harcamaları lazım yeni oluşumlar için, yeni askeri güçler için. 60 bin hızlı bilmem ne gücü diyorlar. Sonra 5 bin indirdiler. Çünkü 60 bin kişi yedireceksin, içireceksin, doyuracaksın, hasta olacak, gidecek, izne çıkacak. Bunları kaldıramıyor millet.
Evet.
Bu devamlı göç alındığı ve Covid dönemlerinde yeniden kapanma, yeniden açılmalarla. Ama böyle bir imaj, biz Ukrayna'yı koruyoruz. Ya daha önceleri Gorbaçov'a söz verdiler ki biz buraya girmeyeceğiz diye.
Evet.
Kırım konusunda da biliyorsunuz Rusya'nın kuruluşu Kiev'de olmuştu. Asıl Kiev'den sonradan Rusya'ya doğru gelişti. Burada görev yapan Kuruşçev biz hiç ayrılmayız diye Kırım'ı hediye etmişti Ukrayna'ya.
Evet. Geri döndüler hep, yani.
Tabii bunlar hep unutuluyor. Hep unutuluyor. Ve de söz vermişti Amerika. Diyor ki kordon sanitarime gelme. Bugün aynen Putin'in söylediği gibi. Ben kimseye saldırmayacağım diyor. Açık yani şu anda. İsteyen herkes Rusya'da yatırım yapabilir. Var Türklerin yatırımları var. Dükkan açabilirsiniz.
Hocam belki de daha küçük parçalara bölünmesi mi arzu ediliyor diye ben düşünmüyor değilim. Çünkü biraz daha Keynesyen bir mantıkta var tabii yani Avrupa neoliberalizmini tam da karşılamıyor Rusya'daki sistem herhalde değil mi? Daha devletin tabii bir şeyi var. Yekpare kalınması herhalde çok uygun görünmüyor olsa gerek diye de düşünüyorum. Hani akıl tabii yürütüyorum daha doğrusu. Sosyoekonomik sebepleri olsa gerek diye.
Ama hocam liberal evet ekonomi olmaz artık.
Hı-hı.
Yani bu dönem.
Değil mi? Onlar da dönüyorlar bu arada o liberal ekonomiden biraz da.
Bizim de dönmemiz evet gerekiyor.
Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Vaktim keşke daha fazla olsaydı, daha uzun konuşsaydık. Ama dış politikayı zaten özetlediniz. Bir de tabii onun içine oturduğu küresel gündemi de daha 2022'de çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmek
için. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim.
Evet. Evet, Profesör Hasan Köni ile konuştuk. Hakikaten ekonomi politik önemli. Bu açıdan daha yakından da takip etmek lazım. Ülkelerin izledikleri politikaları, bütün bu reflekslerin altında yani durup durduk yerde ben senin sevmiyorum, kaşın üstünde gözüm var deyip kimse kimseye askeri tehdit uygulamıyor. Bunun arkasındaki altında yatan dürtünün tam olarak neye dayandığını iyi tespit etmek lazım diye düşünüyorum efendim. Evet, eksenin sonuna geldik. Yarın bu hafta yine devam edeceğiz değerlendirmeler almaya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to be to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much pain. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and us.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.